Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin O Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hasıl Etti 9 başlıklı yazısını sunacağız. Dua etmeyi öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına da dualar öğretirdi. Bir misal olarak bir gün Muaz bin Cebel'in elinden tutarak ona şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz! Sana her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum. Zikir ve dua Cenab-ı Hakk'ı hayatın hiçbir safhasında unutmamaktır. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah Teala zikredildiği zaman kalpleri titreyerek Cenab-ı Hakk'ı yad etmektir. Şükretmek, sonsuz nimetler karşısında gafletten kendini muhafaza ederek daima hamd ve şükür halinde yaşayabilmektir. Dilin şükrü ya susmak yahut da hayır söylemektir. Sustuğumuzda tefekkürü artırmaktır. Vahri Kainat Efendimizin sükutu tefekkürdü. Semaya bakar, tefekkür eder, yere bakar, tefekkür ederdi. Gözün şükrü, gözlerimizi haramlardan ve şeytani vitrinlerden korumaktır. Gözlerimizin istikametini ruhani vitrinlere çevirmektir. Böylece nazar edilen her şeyde ilahi azameti tefekkür edebilmektir. Kulağın şükrü, dedikodu, gıybet, tecessüs ve nemime gibi sözleri dinlememektir. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim, sohbetler, ezanlar ve faydalı tilavetler gibi ruhani sadalara tevcih etmektir. Bedenin şükrü, Allah'ın verdiği güç ve kuvveti Allah yolunda kullanabilmektir. Kalbin şükrü, verdiği nimetleri daima tefekkür etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı unutmamaktır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzura kavuşur. Cenab-ı Hak ikaz buyurur. İster şükret, ister nankör ol. İkisinin de karşılığı mükafat veya cezası sanadır. Cenab-ı Hakk'a güzel bir kulluksa amellerimizin salih olmasıdır. Bu da ancak kalbi merhaleler kazanmaya ehemmiyet vermekle gerçekleşir. Demek ki bu duanın tahakkuku ancak kalbi hayatımızın inkişaf etmesiyle mümkün olabilir. Dualar lafızda kalmamalı, hale intikal etmelidir. İşte o zaman dualarımız, niyazlarımız, tevbe ve istiğfarlarımız nasuh, samimi bir tevbe olur. Makbul olan duaların muhtevasına girer. Ayşe radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz'e bir gün sordu. Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? Fahri Kainat Efendimiz de şu duayı talim buyurdu. Allah'ım, sen çok affedicisin, sonsuz kerem sahibisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla. Dua ibadetin özüdür buyuran Peygamber Efendimiz, bir kimse Müslüman olduğunda ona önce namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Kabri ve ahireti tefekkürle. Peygamber Efendimiz ümmetinin kabirdeki halini de dert edinirdi. Sahabeden Sa'd bin Muaz şehit olarak vefat ettiği zaman Efendimiz onun başından ayrılmadı. Namazını kıldırdı, defnine kadar başında durdu. Tesbihatta bulundu. Ashab-ı kiram da Allah Resulüne tabi olarak tesbihatta bulundu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi, ashab da tekbir getirdi. Daha sonra ashab, ''Ya Resulallah, niçin tesbih ettiniz ve tekbir getirdiniz?'' dediler. Allah Resulü, ''Allah ona genişlik verinceye kadar kabir şu salih kulu sıktı da sıktı.'' buyurdu. Ardından sözlerine şöyle devam etti. ''Şayet bir kimse kabrin fitnesinden kurtulacak olsaydı, şüphesiz ki saat kurtulurdu. Ancak onu kabir önce sıktı, sonra da Allah ona genişlik verdi.'' Bu bakımdan Peygamberimizin dualarından biri de şöyledir. ''Kabir azabından, ateş, cehennem azabından Ya Rabbi sana sığınırım.'' Bu duayı Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de sohbetlerinde sık sık tekrarlardı. Bizler de kabri ve ahireti gözümüzün önüne getirerek, yaptığımız yanlışları, günahları ve hataları tefekkür ederek bu duaları dilimizden ve gönlümüzden hiç düşürmemeliyiz. Dünya ve ukbamız için en ehemmiyetli duaların başında Fatiha'daki niyaz gelir. Bu duaların bize telkin ettiği hakikatler vardır. Her gün en az 40 kez Rabbimize şöyle yalvarıyoruz. ''Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime, dosdoğru yola eriştir. Daima istikamet ve takvaya dikkat etmemiz lazım. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna eriştir. Kendisine nimet verilenlerse nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Demek ki onlar gibi olabilmenin, onların halinden hisse alabilmenin gayreti içinde olmamız lazım. Yani bilhassa peygamberlerin 5 sıfatı olan sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ hususiyetlerinden hisseler alabilmeli. Keza sıddıkların da sadakat ve teslimiyetlerinden hisseler alabilmeli. Keza şehitlerin de aşk ve fedakarlıklarından hisseler alabilmeli. Keza salihlerin de ihlas ve samimiyetlerinden hisseler alabilmeli. İşte nimet verilenlere ram olmak bu. Allah'tan istenilecek olan da daima onların yoluna nail olmamız. Asla gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Demek ki İslam dışı bir takım örfler, ananeler, reklamlar ve modalardan ciddiyetle uzak durmamız, bunlara asla heves etmememiz, İslam vakar ve şahsiyetinden taviz vermememiz icap eder. Aksi halde imanımız zaafa uğrar. Hadis-i şerifte buyrulur, ''Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır.'' İnsanın Cenab-ı Hak'tan daima hayırlı şeyler istemesi gerekir. İnsan, acziyetini itiraf halinde olmalı. Dergâh-ı ilahiden imtihanlar ve meşakkatler talep etmek gibi bir hataya düşmemelidir. Bu hususta Peygamber Efendimizin ikazını Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti ve ''Allah'a bir şey için dua ediyor muydun veya ondan bir şey istiyor muydun?'' diye sordu. Hasta, ''Evet, Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver.'' diye dua ederdim, dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Subhanallah, senin buna gücün yetmez. Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.'' Bunun üzerine o hasta bu duayı yaptı ve şifa buldu. İnsanın kendisine olduğu gibi eş, evlat ve etrafındaki kimselere de daima hayır duada bulunması lazımdır. Kişi ne kadar öfkelense de ağzını bedduaya asla alıştırmamalıdır. Maalesef bir takım kimseler ağız alışkanlığıyla bir takım anne ve babalar sinirlerine hakim olamayarak acı sözler, ağır beddualar ederek kendi evlatlarının istikbaline zarar vermektedirler. Zira hadis-i şerif olarak rivayet olunmuştur. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Buna şahit olarak şöyle bir hadise nakledilir. Lügat alimlerinden İbn-i Sıkkit, devrin halifesi Mütevekkil'in evlatlarının hocalığına kadar yükselmişti. Bir gün şehzadelere şu şiiri talim etti. İnsan ayağının sürçmesiyle ölmez. Fakat dilinin sürçmesinden dolayı ölür. Zira söz hatasıyla insanın başı gider. Halbuki ayak sürçmesiyle hasıl olan yara zamanla iyileşir. Aynı gün İbn-i Sıkkit halifeyle otururken yanlarına talebeleri olan Mütevekkil'in iki oğlu Mutez de Müeyyet geldi. Mütevekkil ona dedi ki, ''Benim iki oğlumu mu daha çok seviyorsun, yoksa Hasan'la Hüseyin'i mi?'' Bu münasebetsiz sual karşısında alim zat tedbiri unuttu, kendisini adeta o gün öğrettiği şiirdeki akıbete uğratacak ağır bir cevap verdi. ''Vallahi Hazreti Ali'nin hizmetçisi Kamber benim nazarımda senden de iki oğlundan da daha hayırlıdır.'' Bunun üzerine öfkeye kapılan Mütevekkil adamlarına ''Şunun dilini kafasından kesip ayırın!'' dedi. Zavallı alimin dilini kestiler ve o gece öldü. Peygamberler tarihinde de Yusuf aleyhisselamın ''Ya Rabbi, beni davet ettikleri günahlara düşmektense zindan benim için daha sevimlidir.'' şeklindeki niyasının hapse atılması için manevi bir sebep olduğu bildirilmiştir. Bir kişi Abdullah bin Mübarek Hazretlerine gelerek ona çocuğunun asiliğinden şikayet etti. Abdullah bin Mübarek, ''Çocuğuna beddua ettin mi?'' diye sordu. O zat, ''Evet'' cevabını verdi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, ''Çocuğun bozulmasına sen sebep olmuşsun'' dedi. İnsanın kendisi için ağır çile ve meşakkatler istemesinin doğru olmamasının bir hikmeti de insanın halindeki değişikliklerdir. İnsan ağır ve zor bir şeyi sevabına heveslenerek talep eder. Fakat o zorlukla karşılaşınca başta gösteririm zannettiği sebat ve sabrı gösteremezse perişan olur. Bu sebeple Fahri Kainat Efendimiz buyurmuştur. Ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Sebat ve metanetle onlarla harbediniz. Bu manevi tavsiyeyi genişletebiliriz. Mümin sıhhat istemeli fakat hastalık gelince sabrederek Cenab-ı Hakk'a iltica etmelidir. Mümin helal ve geniş rızık istemeli fakat darlık gelirse bunu imtihan bilip isyandan ve günahtan uzak durarak kanaatkar olmalıdır. Velhasıl hayrı istemeli, kaderinde şer gibi görünen şeylerle karşılaştığındaysa rıza halinde teslimiyetle sabrı cemil göstermelidir. Zira insan hakkında neyin hayırlı olduğunu bilmez. Hoşuna giden şeylerin bazıları aslında kendisi için şerdir. Hoşuna gitmeyen bazı şeylerse kendisi için mahsa hayırdır. Bu sebeple rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak bazen kulunun duasına icabet ettiği halde istediği hususu dünyada vermez, erteler veyahut bunun yerine ahiretteki ecrini arttırır. Bu itibarla mümin, ''Rabbim dualarımı kabul etmiyor.'' diye vehme kapılarak dergah-ı ilahiden uzaklaşmak gibi bir azim hataya düşmemelidir. Diğer taraftan dualarının kabul olmadığını düşünen bir kişinin manevi hayatını da daima murakabe altında tutması gerekir. Çünkü duaların kabulünde yenilen gıdanın ve kazancın helal olması çok ehemmiyetlidir. Abdullah bin Ömer bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç tutmaktan eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve şüphelilerden kaçınmadığınız takdirde Allah o ibadetleri kabul etmez. Fahri Kainat Efendimiz buyurur. bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar, saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Haram lokma sadece duaların değil, ibadetlerin de kabulüne manidir. Hadis-i şerifte buyrulur: "Kim bu beyti haram kazançtan elde ettiği parayla ziyaret ederse, Allah'a itaatten çıkmış olur. Böyle bir insan hacca niyet eder, ihrama bürünerek bineğinin üzengisine ayağını basıp devesini hareket ettirdikten sonra "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" derse, semadan bir münadi şöyle seslenir: "Sana ne lebbeyk ne de sadeyk, sen huzurdan retsin. Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap alamadan günahkar olarak dön. Hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı da kahrol." Fakat kişi helal parayla hac yolculuğuna çıkar, bineğinin üzengesine ayağını basıp onunla hayvanını hareket ettirir ve "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" derse, semadan bir münadi şöyle seslenir: "Lebbeyk ve sadeyk, sana icabet ettim. Çünkü senin bineğin helal, elbisen helal, azığın helaldir. Hadi çok büyük sevaplar elde etmiş ve hiç günaha girmemiş olarak dön. Seni memnun ve mesrur edecek şeyle karşılaşacağın için sevin." Duaların kabulünde kalbi, terakki ve manevi merhalelerde çok mühimdir. Rivayet edilir ki Hazreti Ali bir ağaç altında otururken bir fakir gelip ihtiyaçlarını arz eder. Hazreti Ali yerden bir avuç kum alır, okur, fakire uzatır. Fakir, kumların altın tozu haline geldiğini görünce sevinir. Şaşırır ve yalvararak, "Ya emir el müminin, ne olur Allah aşkına bana okuduğunu öğret" der. Hazreti Ali, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince fakir, yerden bir avuç kum alır, okur. Bir değişiklik olmaz. Merakla Hazreti Ali'ye, "Bu hal nedir, neyin nesidir" der. Hazreti Ali, "İkimiz de Fatiha okuduk. Bu ağız ve kalp farkıdır" buyurur. Yine duada ihlas ve samimiyeti ihlal edebilecek davranışlardan da uzak durmak icabet eder. Kalabalıklar içinde yapılan dualarda kafiyeler sıralayarak hüner göstermek için cemaatin heyecanını kaybettirecek derecede duayı uzatmak ve bağırıp çağırmak da ibadetin özünü israf etmek demektir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Duada bağırmayınız. Zira siz bir sağra hitap etmiyorsunuz" buyurarak çığlıklı ve gürültülü duaları yasaklamıştır. Bu tür ifratlar ibadetlerin ruhaniyetini zedeler ve feyzine halel getirir. Diğer bir hadiste de, "Bu ümmetten bir zümre gelecek, temizlik vesvesesi ve duada haddi aşacak" buyurulmaktadır. Daima ısrarla, yanık bir gönülle duaya devam edeceğiz. Fakat bunun yanında asla unutmayacağız ki, ibadetlerimizin ve dualarımızın cümlesi kabule muhtaçtır. Dua ve ibadet etmeye bizleri nail eyleyen de Rabbimizdir. Bu nasibede hamd ve şükürle mukabelede bulunmak yine kulun vazifesidir. Her hakikatte olduğu gibi duada da lisanlarımızın zahiren o duaları telaffuz edivermesi yetmez. Yanık bir gönül ve hakikatli gözyaşları ve kalbi selim lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki, dualarınız kabul olunmayacak diye korkmuyorum. Sizin dua edemez hale gelmenizden endişe ediyorum. Bu hale misal olarak Rabbine doğru düzgün ibadet etmeyen, muamelatı doğru ve dürüst olmayan, dünyaya meyleden ve diliyle yaptığı duaya kalbi iştirak etmeyen bir kişinin duası Allah katında ne kadar makbul olabilir? Hz. Mevlana gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a ilticanın ehemmiyetini şöyle anlatır. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da aydın bir hal alır. Ağaç dalı da ağlayan bulutun bereketi ve güneşin hararetiyle yeşerir, tazelenir. Yani bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir. Tıpkı bunlar gibi tevbelerin kabulü için de bulut ve şimşek, yani gözyaşı ve gönül yanışı ister. Şayet gönül şimşeği çakmaz da göz bulutu yağmur yağdırmazsa, nefsin öfke ateşi ve günah alevleri nasıl söner? Vuslatın feyzi, yani ilahi tecelli nurunun parlaklığı gönülde nasıl belirir? Mana menbaaları nasıl coşup akar? Yağmurlar yağmasa gül bahçesi yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe yaseminle nasıl ahitleşecek? Tabiatı bırak da hıçkıra hıçkıra ağlasın. Bu topraklar sudan ayrılınca çoraklaşır. Irmaklardan, derelerden ayrı kalan, uzak düşen sular da sararır, kokar, bulanır ve kapkara olur. Cennet gibi yemyeşil olan bağlar ve bahçeler, sulardan ayrı düşünce sararır, solar, yaprakları kurur, dökülür ve bir hastalık yurdu olur. İnsan da böyledir. Nerede akarsu varsa, orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse, oraya rahmet gelir, merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek, gözlerinden yaşlar saç da, can bağında yeşillikler bitsin. Gözyaşı istiyorsan, gözü yaşlı olanlara acı. Acınmak, merhamete kavuşmak arzu ediyorsan, zayıflara, zavallılara merhamet et. Duanın hakikatini içli gönüller şöyle dile getirmişlerdir. Duada dilenen ilahi rahmet ve merhamettir. Duada isteriz ki sonsuz kudret bize acısın ve üzerimize lütuflar yağdırsın. Duanın ruhunu dolduran ilahi merhametin ümididir. Allah'tan ümidimiz aşk halini alınca dua en yüksek haline ulaşmış demektir. Dua, Kevserlerin en tatlısıdır. Gözyaşlarından ve ilahi rahmetten yapılmıştır. Sevdalar onun başında söyleşir. Garipler onun kenarında dinlenir. Yanmış yürekler onu içtikçe ferahlarlar. Necip Fazıl da hapishanede Cenab-ı Hakk'a iltica halini şöyle ifade eder. Dua, dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu, iplik ki incecik, örer boşluğu. Tevbe ve istiğfarı asla geciktirmemek, daima dua ve yakarış halinde yaşamak lazımdır. Unutmamalıdır ki, kulluk, niyaz ve dua son nefese kadardır. Son nefesten sonra iş işten geçmiş olur. Nitekim Lut kavminin helak edileceğini duyduğunda, İbrahim aleyhisselam onlara merhametle dua etmek istedi. Bunun üzerine melekler, "Artık dua vakti geçti," dediler. Kur'an-ı Kerim'de, cehennemlik kişilerin ebedi azaptan kurtulabilmek için nice yalvarıp yakarmalarına, nedamet dolu ibretlik niyazlarına yer verilmektedir. lakin bu yalvarışların hiçbir faydası olmayacağı bildirilmiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Mahşer gününde bu ağır hitaplara muhatap olmamak için bu dünyada gayret etmek elzemdir. Hem kavli dualarla hem fiili dualar olan salih ameller, ibadetler, infaklar, fedakarlıklar ve gayretlere devam etmek zaruridir. Ayet-i Kerime, ahiretteki çok acı fakat faydasız pişmanlığa karşı şöyle ikaz eder. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Bu sebeple hayattayken daima tevbe, istiğfar ve dua halinde yaşanmalıdır. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur: akıllı kişiler önceden ağlarlar, ahmaklarsa İşin sonunda başlarına vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlangıcında sonunu gör de, kıyamet gününde pişman olma. Makalemizi şu kıssadaki duayla hitama erdirelim. Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok dua ederdi ki, bir kısmını ezberleyemezdik. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü, birçok dualar ediyorsunuz. Bir kısmını ezberleyemiyoruz. Bunun üzerine şöyle buyurdular: size bütün bunları kapsayan bir dua öğreteyim mi? Şöyle dersiniz: Allah'ım, senden Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilediği güzelliklerden biz de niyaz ederiz ve Peygamberin Muhammed aleyhisselamın sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Yardım edecek olan sensin. Sonunda sana ulaşacağız. Allah'ın yardımı olmaksızın kudret ve kuvvete ermek mümkün değildir. Ya Rabbi, cümlemize Resulullah Efendimizin halinden bir tecelli nasip eyle. Amin. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin O Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hasıl Etti 9 başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamki programımızı da noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.